Ayrım 22, sayfa 180. Atina. Sabahın çok erken vaktiydi. Venizelos sarayın merdivenlerini ağır ağır çıktı. Teşrifatçılar başbakanı kabul salonuna yönlendirdiler. Vaktin çok erken olduğunu, bir süre beklemelerini rica ettiler. Venizelos tarihli günleri olduğuna inanırdı. Kabul salonuna yaklaştığında kapı kendiliğinden açıldı. İki merasim subayı büyük kapının iki kanadını tutmuş, kapıları ardına kadar açmışlardı. Venizelos şaşırdı. Bütün hareketlerinin ve adımlarının ya iyi takip edildiğini ya da itibarının yüksek olduğunu düşündü. Kralın çalışma masasının yanında büyük bir küre vardı. Kral ayağa kalktı, kürenin yanına geldi. Venizelos'un yanaşmasını bekledi. Küreye şiddetli bir tokat vurdu. Ahşap küre hızla ekseni etrafında dönmeye başladı. Venizelos yaklaşınca kral onun elini sıktı. Oturması için yer göstermeden önce küreye elini koydu. Minicik bir dünyanın kavruk duygularına mahkum edilmiş mağlup duygular içindeydi. Bunu bir gurur gibi göstermek istiyordu. Önce acılardan, hatta ayıplardan söz edecek, sonra bu hazin manzaranın sorumluluğunu Venizelos'un omuzlarına yükleyip kendini haklı çıkarmaya çalışacaktı. Bu kadar çabuk yenileceğinizi biliyor muydunuz? Başbakan da kendine güveniyordu. Önce koltuğa oturdu, sonra kralın oturmasını bekledi. Kral hala sakin görünüyordu ama içindeki kızgınlığı yavaş yavaş ortaya dökeceği anlaşılmaktaydı. Yoksa generaller hem sizi hem de beni mi aldattılar Sayın Başbakan? Venizelos endişelendi ama asıl gerçeği saklamanın bu saatten sonra bir anlamı olmadığı açıktı. Bu gerçeği belirtmenin dürüstlüğün en doğru yol olduğuna inanmıştı. Bu savaşı kaybedeceğimizi biliyordum. Nasıl? Kehanetiniz mi, maharetiniz mi sizi bu hükme yöneltti? Venizelos kürenin yanına geldi. O da sert bir tokatla döndürdü, sonra hızla el koydu ve durdurdu. Bir küçük döndürmeyle istediği haritayı kralın önüne getirdi. Kumandanlar yaptıkları için hiç ayıplanmadılar. Hiç kimse onları suçlamadı. Sürekli himayeniz altındaymış gibi istediklerini yaptılar. Bu kadar hesapsız başıboşluk ve sorumsuz kumandanlık görülmemiştir. Kral hala açıklanmaya ihtiyaç duyulan konular olduğuna inanıyor ve bunların da açıklığa kavuşturulmasını bekliyordu. Siz de sorumlu olduğunuzu düşünmüyor musunuz? Venizelos'un beklediği fırsat yavaş yavaş kapılarını açıyordu. Öyle utançlı şeyler yaşandı ki böyle bir eziyete karşılık büyük bir zafer beklediğimiz yerde çökeceğimizi anlamıştım. Kral kendini hakim noktada görmek istiyordu. Böyle bir açıklama fırsatı umduğundan çok erken eline geçmişti. Bunu haklı bir sorgulamaya dönüştürecek, ihtiyar giritliği köşeye sıkıştıracaktı. Venizelos, protokolün sert kurallarını korumayı biliyordu. Hatta iyi bildiğinin gururuyla bazen kaba davranışlarını haklı göstermeye niyetlenirdi. Kiminle neye bulaşacağını önemsemeden fikrini açıklar, kimin üzerine ne kadar gideceğini kestirmenin hesabını yapmadan hızlı hareketin fırsatlarını kullanmak isterdi. Bu gece böyle bir niyeti yoktu ama kral istediği çanağı tutmuştu. Yersiz bir soru sorulduğunda felaketin teşhir kapısını açabilirdi. Kral bu kapının tokmağını kendi çevirdi. Peki siz neden beni uyarmadınız? Felaket kapıya gelmiş ve siz suskun kalmışsınız. Kendimi bilerek kör bir kuyuya itilmiş gibi hissediyorum. Daha kötü şeyler olacak endişesindeyim. Bu kadar yoğun endişeyle nasıl yaşayabiliyorsunuz? Kendimden arınmaya çalışıyorum majesteleri. Sıradan bir vicdan muhasebesi değil, ulus onurunu korumaya çalışıyorum. Kralın sorularıyla varmak istediği noktanın yaklaşmasını bir kenara itti. Umursayacağı değerler alt üst olmuştu. Kafasındakiler söylemeye niyetlendiklerinden çok farklılaşmıştı. Kendisiyle kral arasında bir bağlantı kurarsa, tarafların kişiliklerinde hangi niteliklerin öne çıkabileceğini kestirmeye çalıştı. Şefkatle merhamet karışmış, ortaya kime ne yararı dokunacağı bilinmeyen yeni bir şey çıkmıştı. Bütün esefli duyguların baskısı altındaydı. Ülkesinin ve halkının değerlerinde yücelen en iyileri elden kaçırmış olduğunu görmüştü. Felaketli bir savaşın mesuliyetini kime yükleyeceğinin artık önemi yoktu. Hiçbir şeyi umursamıyordu. başka şartlarda köpüreceği şeyleri hoş göreceği tesadüflere dönüştürmüş gibi rahattı. Bunu krala anlatmak yerine acıyı tek cümlede özetlemeyi tercih etti. Yüz binlerce Rum, kim bilir oralarda ne baskılar altındadırlar. Endişeniz nedir? Rumların Anadolu'yu boşaltmalarının nasıl tehlikelerle dolu olduğunu kimse kestiremiyor. Başlarına nelerin geleceğini bilemiyoruz. Şu anda yüzlerce dindaşımız denizin ortasına aç bir ilaç direniyor. Yaşlılar ölüyor, bebekler hasta. İnsanlarımızı bir geminin ambarına bile koyabilecek durumda değiliz. Hepsi her ihtimali göze alarak belki kurtulurum telaşıyla kaçıyor. Kral meraklanmış, öteye nasıl geçeceğini kestirememişti. Venizelos'un köpürdüğünü görmüştü. İleri giderek durumu daha vahim bir noktada bırakıp çaresizliğinin yükünü ortada bırakabilirdi. Kral kendini ihmal edilmiş gibi hissediyordu. Venizelos'la yakınlaşmayı arzuluyordu. Önce endişelendiği konulardaki asıl gerçeği öğrenmek istedi. Neden bu sıkıntıları yaşıyoruz? Askerlerinizin Anadolu'da yaptıklarını hatırlayınca nelerle karşılaşacağımızın endişesi sarıyor içimi. Çok kötü şeyler yaptık majesteleri, çok utançlı şeyler. Kral vicdan rahatlatması ihtiyacındaydı. Savaş sırasında böyle şeyler olur. Ve siz çok başarılı bir savaş yönettiniz. Başbakan rahatsızdı. Hemen cevap vermesi gerektiğini düşündü. Bazen iltifatlar en rencide edici sözlerdir majesteleri. Ama unutmayınız, biz bu kötü şeyleri savaşta değil, işgal ettiğimiz şehirlerde yaptık, kan kusturduk. Onlar da bize. Venizelos başını iki yana salladı. Kral sözlerine özel bir anlam yükler gibi gizemli tonda konuşarak etkili olmayı denemek istedi. Her arzu fırsat arar ve bulunca kaçırmamanın kurnazlığını gösterir. Bu ayıp değildir. Eğer hoş görülmüyorsa, kabahat hoş görmeyi bilmeyenin talihsizliğindedir. Unutmayınız, yüz binlerce yurttaşımız oradaysa, yüz binlerce Türk de bizim topraklarımızda. Sözlerinin etkileyici olduğunu düşünüyordu. Son noktaya gelince kendini öne çıkardı. Elindeki belgeyi uzattı. Bu istihbarat şimdi geldi. Venizelos raporu hızla okudu. Telaşlandı. Sesi itirazcıydı. Bu utanç verici bir şey. Bunu yapamayız majesteleri. Adalete aykırı. Kral istifini bozmadı. Ben işin adaletinde değil, isabetine bakarım. Drama. Aleko esmer tenli, gür kaşlı, hoş bıyıklı adamdı. Çıplaklık tesirli bir his gibiydi. Teninden çok bakışlarına yakışıyordu. Kendinden geçişin sesleri dinmişti. Maria saçlarını dağıtmış, erkeğinin göğsüne yaymıştı. Aleko'nun yüzünü seyrediyor ve sevinçli bir şarkı mırıldanıyordu. Aleko irkildi. Maria'yı susturmak için dudaklarına hafifçe dokundu. Bir gelen var galiba. Maria bembeyaz tenliydi. Üryan manzaranın aklığında ışıklar, sesler, biçimler ve niyetler kendini teslim etmişti. İkisi de ayağa kalktı. Birlikte sesin geldiği yöne döndüler. Maria endişeliydi. Dikkatli ol. Aleko, bağ bıçağını pantolonuna gizledi. Temkinli adımlarla bahçeye yürüdü. Karaltıların kim olduğu belli değildi. Ama sesleri duyuluyordu. Bu Safiya'nın sesiydi. Avucundaki salkımın tanelerini tek tek koparıp Halil'e yediriyordu. Dilinde edepli bir hasretin merak uyandıran lisanı vardı. Her yıl bu güzel üzümleri senin için çiğnerdim. Şerbetin lezzeti bütün tenime yayılırdı. Sanki dudakların bütün vücudumu dolaşıyor gibi ürperirdim. Sofia, bahçedeki büyük asmanın salkımlarına uzandı. Koluna bir sert bileğin yapıştığını hissetti. Durdu. Ürküyordu. Aslında yürekli kızdı. Ne olduğunu merak ediyordu. Birden rahatladı. Aleko, gecenin yarısındaki bu cesur buluşmanın vakitsiz, hatta yersiz olduğunu düşünmüş ve Sofia'yı durdurmuştu. Gir içeri Sofia. Gece vakti bağ bozmak uğursuzluktur. Halil öne çıktı. Tavırları koruyucuydu. Kötü bir şey yapmıyorduk Aleko. Kötü demedim. Sadece zamansız diyorum. Sözlerini tamamladı. Bugün olanları beğenmedim. İçimde kötü şeyler olacakmış gibi hisler var. Sofia, sen içeri gir. Halil, Sen de evine git. Giresun gemisi. Vardiya değişimiydi. Su dağıtan tayfa son kez yanaşıp küçük bir kavanoza doldurduğu suyu Eleni'ye uzattı. Sabah yeni bir tayfa gelecek. Doğrusunu istersen adının ne olduğunu kimse bilmiyor. Herkes sakızlı diye tanıyormuş. İkinci kaptanın sesi duyuldu. Vakit gece yarısını geçmişti. Güverteyi aydınlatan ışıkların söndürülmesini emrediyordu. Eleni korkuya kapıldı. Ya Filip'e bir şey olursa ne yapardı? Çaresizliğin bu kadar hırslı bir hücumla üzerine gelişine dayanacak gücü olmadığını hissetmişti. Anastas'ı aradı. Çevresinde yoktu. Fenerler tek tek söndürülüyor, güverte hızla karanlığa gömülüyordu. Birden bir el omuzuna dokundu. Başını hızla çevirdi, karşısındaki yüzün hatlarını tanımıyordu. Ne olduğunu kavrayamadığı noktada korkusunun artacağını biliyordu. Bu korku başlamıştı ve gittikçe hızlanıyordu. Eleni'nin omuzuna dokunan adam uysal bir sesle fısıldadı. "Telaşlanma. Al bu feneri. İhtiyacın olursa fitili biraz yükseltirsin." "Kimsin sen?" Bu sert bir erkek sesiydi. Eleni sesi tanıdı. Anastas tam ihtiyacı olduğu zaman yardımına yetişmişti. Feneri uzatan adam Anastas'ın sorusunu umursamadı. Sadece Eleni'nin ızdıraplı ve çaresiz halini görmüş, biraz şefkat, biraz himaye göstermek istemişti. Akıcı bir Türkçe ile konuşuyordu. "Hanım, dert etme. Bu gece güverte bana emanet. Sadece adımı söyle yeter. Nerede olsam duyar yetişirim." Sonra Anastas'a baktı. Kötü hisler çevresinin karanlığında kaybolmuş gibi bir beyaz şefkatin dünyasına girdi. "Adın ne senin?" "Anastas." "Ya senin?" "Kadınını iyi sahiplen Anastas efendi." Eleni'ye döndü. Kulağına yavaşça fısıldadı. "Adımı boş ver. Sakızlı desen de yeter." Eleni biraz rahatlamıştı. Filip'e döndü. Duyacağı sesle olan biteni anlatmak istedi. "Az bir yolumuz kalmış. Dayanın lütfen." Geri döndü. Anastas'ın ve sakızlının bakışları üzerinde yoğunlaşmıştı. Eleni hassas bir terbiyeyle büyümüştü. Bakışların bu kadar sakin ve yoğun olduğu hissiyle ürktü. Filip'e döndü, kavanozdaki suyu uzattı. "İçin biraz lütfen." Filip olduğu yerde büzülüp kalmıştı. Elini başının arkasına koyup içmesini kolaylaştırmak istedi ve bir çığlıkla geri döndü. "Buz gibi." Ayağa kalktı. Çaresizlik çığlığının acısını çocukluğunda görmüş ve o manzarayı hafızasından bir türlü silememişti. Babasının ölümünde annesi dakikalarca çocuklarını seyretmiş ve kayıtsız bir kabul içinde gerçeği açıklamıştı. "Babamız öldü. Artık biz varız. O şimdi cennet kapısında bizi sevgiyle bekleyecek." Bu sözlerin siyahında bir tevekkül telkini vardı. Son cümleyi defalarca tekrarladı. "O şimdi cennet kapısında bizi sevgiyle bekleyecek." Kendini yokladı, sabrı tükeniyordu. Biraz gergindi ama acıya dayanıklıydı. Bu tahammül duyguların gerginliğini almış, onu cennet kapısına getiren sevinçlerle kucaklamıştı. Çevresine baktı. Uzak iklimlerin hayalini hissettiren bir ışıklı dairenin içindeydi. Ya cennet onun etrafını sarmış ya da o cenneti dört köşesinden tutup kucaklamıştı. Filip'in elinden tuttuğunu hissetti. Buz gibi ten alevlenmiş ve o geniş kor tabakası yolunu aydınlatan bir cennet bahçesi yaratmıştı. Birlikte cennet bahçesinin vuslat köşesine doğru koşmaya başladılar. Cenneti hiç hayal etmemişti. Uzaktan görünen bir iki ölgün ışık büyük hayalin renk ve bereket ülkesini getirmiş ve bu karanlık güvertenin nemli zeminine sermişti. Bütün güverteyi canlandıran bir ses duyuldu. Megafondaki müjde sanki bütün dertlerin sonunun geldiğini tebliğ ediyordu. Girit göründü. Kaptan sakindi. Gemi sorumluları alesta kesilmiş, kaptanın emrini bekliyorlardı. Kaptan durbünle uzun uzun ışıkları seyretti. Kararını tebliğ etti. "Demir atın. Karaya gündüz gözüyle çıkacağız." Tarlabaşı. Stavrula'dan haber gelmişti. Nezarethane bekçisi gözaltındaki kadınları topladı. Hiç kimseye metelik vermeyen bir mertliği vardı. Galatalı, Zibalı güzeller bir gece yarısı toplanmış ve Rum asıllı olanları Beyoğlu nezarethanesine alınıp diğerleri işlerinin başına gönderilmişti. Hepsi bir düzine genç kadındı. Hepsi telaşlıydı. Sessizdiler. Ne deneceğini bilmedikleri için böyle toplanmalarından ürküyorlardı. Duyduklarına göre Yunanistan'a gönderileceklerdi. Hiçbiri yüreklenip bu ihtimali kendi aralarında tartışmıyordu. İçlerinde sadece bu ihtimalin korkusu vardı ve her ihtimalin bahsinde çocuklar gibi titriyorlardı. Nezarethane bekçisi kendisine verilen emri yerine getirdi. Hükümetin ne yapacağı belli değilmiş. Herkesin kulağı Ankara'da. Kimisi diyor ki sizi gemiyle yollayacaklarmış. Geriden bir ses yükseldi. Ya denizin ortasında bizi suya atarlarsa? Nezarethane bekçisi duymazlıktan geldi. Söyleyeceklerini tamamlamaya kararlıydı. Bir de deniyor ki iffetsizler mübadilden sayılmayacakmış. Yani sizleri göndermeyeceklermiş. Bir sevinç çığlığı bekliyordu. Yanıldı. Herkes sessiz kalmış ama belli ki içten içe sevinmişlerdi. Nezarethane bekçisi umursamayan tavrını sürdürüyordu. Haydi derlenin gidiyorsunuz. Ablalarınız adamlarını göndermişler. Geri dönüp çıktı. Zihnindeki bütün dertleri boşaltmıştı. Akşam evine dönecek, anasının yemeğini pişirip sohbetli bir sorumlulukla yedirip sonra döşeğini uzatacaktı. 10 yıldır yatalak bir kadının ihtiyacını karşılamış, erkek evladın yapamayacağı sanılan bütün hizmetlerini yüklenmiş ve bir gün bile olsun gık sesi çıkarmamıştı. Odasına girdi. Kapısını kapattı, ışığını söndürdü. Karanlık içinin bütün derinliklerini aydınlatmıştı. O aydınlıkta dertleşmenin fırsatı hayatında hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bu garip karşıtlığı kavrayamıyordu. Etrafı zifiri karanlık, içi ise bembeyaz sabahlar gibi ak ve şeffaftı. Bu şeffaflıkta gözleri yaşardı. Damlalar göz çukurunu tamamen doldurmuş ama dökülmeye bir türlü cesaret edememişti. Işığı açtı, kendini derledi toparladı. Gitmeye hazırlandı. Nezarethane anahtarlarını belindeki zincirden çıkardı. Kapıları tek tek kontrol etti. Büyük hücrenin kapısı açıktı. Kilitledi. Gök kubbe siyah bir aynaydı. Bir talih kapısını daha kapatmış gibi ışıkların gırtlağını sıkıyordu. Kendini karanlığın içine bıraktı. Bu yolun sonunda 20 yıllık geçmişinin sessiz şahitliği vardı. Bu gece hiç sesini çıkarmadan uyuyacaktı. Güzel olan her şey kendi aksini gizledi. Drama. Maria ve Şafak birlikte uyandılar. Şafak, Maria'nın gözlerinde bir turuncu menekşeye benziyordu. Aleko'nun haz ve yorgunluk sabahında gün güzelliği yükselecekti. Maria yatak odasının kapısını açtı. Yataktaki bekaret bezini kapı önüne konulmuş gümüş hamam tasının içine bıraktı. Geriye döndüğünde Janus'un çehresiyle karşılaştı. Biraz ürktü. Geriye dönüp yatağına doğru giderken bu kez Janus'un öteki yüzünü gördü. Hangi yöne gitse Janus adeta bütün yönleri kavrayan bir maharetli baş döndürmesiyle kendisini izliyordu. Yüzünün bir yanı bütün gece Maria ile Alaco'nun vuslatını seyretmişti. Şimdi öteki yüzüyle Maria'yı tek başına seyrediyor ve hak teslim eden bir adalet tanrıçasının sabırlı, biraz da kahkahalı tavrını sergiliyordu. Büstün altında çerçevenin tenine işlenmiş bir açıklama vardı. Ceviz ağacının dağdağlı denizleri andıran o dalgalı alacası üzerindeki yazıyı tam okuması imkansızdı. Biraz ışık istiyordu. Perdeyi hafif aralarsa ihtiyacı olduğu ışığa kavuşmuş olacaktı. Perdeyi araladı, Janus'a yanaştı. Altındaki yazıyı okumakta zorlanıyordu. Harflerin hiçbirini tanımadı. Bütün sevincini kör kursağa hapsetmiş gibi mahzunlaştı. Birden titredi. Aleko, Maria'nın okuyamadığı yazıyı hafif bir sesle ve anlaşılır lisanla okuyordu. Her şey fırsatını kovaladığın yere kadardır. Maria geri dönmedi. Bir süre bekledi. Aleko'nun söylediği kadarıyla bir anlama ulaşması mümkün değildi. Manaya varamayan bir hırçınlık içinde kıvranıyordu. Küçük bir zorlama yapmak istedi. Gerisi yok mu?
Hepsi bu kadar. Demek ki bu yazıyı anlayan birini bulmalıyım. Yazıyı değil, manayı anlatan biri lazım sana.
Aleko'nun yüzünde bir tebessüm belirdi. O da ilk okuduğunda anlamamış ve perişan halini gören Sokrates, elinden tutup önce harfleri öğretmiş, sonra yazının anlamını aktarmıştı. Her şey fırsatını kovaladığın yere kadardır. Sen işin ilerisini görmelisin. Talihin yaver olduğu yere kadar. Sonra sahip olman gereken iradeyi yaratmalısın. Tanrılar dahil, bütün başarılar irade ve gayrete dayanır.
Maria, Janus'un büstüne yanaştı. İki ayrı yöne bakan, iki ayrı yüzünü öptü. Aleko'ya baktı. Vakit erken. Neden Janus'un iki yüzünün iki ayrı hakkı olduğunu bana öğretmiyorsun?
Janus'un bir yüzü kuzeye bakıyordu. Baygın kokulu bir ıhlamur gölgesi altına oturmuş tevekkül erbabı gibiydi. Öteki yüzü güneye yönelikti. Daha oturaklı bir ıhlamur ağacına benzeyen gölgeliğe sığınmıştı. Aleko'nun bu kısa açıklaması Maria'nın zihnindeki sıkıntıyı rahatlatmıyordu. Bahçenin uzak kuytuluğunda erguvanların göz dolduran güzelliği vardı. Sanki mor kaftanlı Selanik'in bir hisli emanetini getirmiş ve baş köşeye koymuştu. Baş köşe Maria'nın sedef teniydi. Aleko kaftana uzandı. Şevket Bey'in Selanik'te kızlara öğrettiği son şarkının nameleri mor kaftanın eteklerine tutunup drama bahçelerinde bir suzi dil bağdaş kurmuştu. Bir çözülmez sırra düştük. Kimse bilmez gerçeği. Belki tenha bir cehennem, belki cennet bekledik.
Maria, Janus'un hükmünü çözmekte zorlanmış, güleç yüzlü bir sabırla talihinin döneceği fırsatı beklemeye karar vermişti. Köy meydanı telaşa kapıldı. Drama, jandarma kumandanlığının gezici müfrezesinin atlıları meydanı hızla kuşattılar. Her koşulda saygı gören bağ bozumunu hiç dikkate almadan herkesi köy karakolunun önünde toplanmaya zorladılar. Müfrezenin arkasına köy kolcuları dizilmişlerdi. Kumandan bağırmıyor ama yüksek sesle konuşuyordu. Savaş bitti. Sevinç çığlıkları, sevinçli gösteriler başladı. Türk ve Rum aileler birlikte sevinç sesleri yükselttiler. Silah sesi duyuldu, müfreze kumandanının sesi sert ve kızgındı. Boşuna sevinmeyin, kaybettik savaşı.
Ordu gelinceye kadar köyleri savunacak gönüllülere ihtiyaç var. Yorgo öne çıktı. Müfreze kumandanının atına yaklaştı, yuları tuttu. Bakışları kumandanın gözleriyle çakıştı. Kumandan hala sükunetini koruyordu. Fısıldar gibiydi. Söyle, Türkler öne çıksınlar. Yorgo meydana yürüdü. Sesi birdenbire gürleşti. Türkler öne çıkıp sıraya girsinler. İmtiyaz bitti.
Ayrım sonu, sayfa 189.